Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 24 Mart 2021 Çarşamba'yı, Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hafta ortasında Ankara'dan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi cep telefonu ya da tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. 15.55'e dek sürecek yolculuğumuzda bizlere eşlik etmenizi arzu ediyoruz. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat yolculuğumuzda çocukluktan ergenliğe, ergenlikten de yaşlılığa kadar aklımıza pek çok soru takılır. Bir şeyleri merak eder, sorup öğrenme ihtiyacı hissederiz değil mi? Bu soruların büyük kısmı da çocukluk ve ergenlikte kafamıza takılır. Beni kim ve neden yarattı, bu dünyaya neden gönderildim ve nereye gideceğim? Allah herkesi her şeyi aynı zamanda nasıl görebiliyor? Melekler neye benzerler? Bu tür sorular uzayıp gidiyor. Özellikle çocukların ve ergenlerin aklına takılan sorulara Kafama Takıldı kitabında cevaplar veren din kültürü öğretmeni ve yazar Şule Kala canlı yayınımızda bizlerle olacak. Kafama takılan sorular var. Bu soruların cevabını almaya çalışacağım kendisinden. Efendim bugün Haklarımız köşemiz var. Haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin'e bağlanacağız. Bu hafta COVID-19 sürecinde sağlığa erişim hakkını ve aşılama sürecini konuşacağız. Hayatın sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmazsan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Bakma, bir gün beni unutun, başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmek kaybetmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Din kültürü öğretmeni, iletişimci ve yazar Şule Kala şu anda telefon attığımızda. Şule Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ben de biraz heyecanlandım size bağlandığımız için.
Çok teşekkür ederim Mustafa Bey, merhaba.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Dumanı üzerinde taptaze bir kitap çıktı Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından. Adı Kafama Takıldı. Evet. Kafama takılan soruları bu kitapta bulabileceğimi umuyorum. Bu kitap üzerine sizinle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet, bu kitap nasıl ortaya çıktı?
Bu kitap aslında benim hayalimdi. Çünkü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu mesleği icra ederken en çok karşılaştığımız sorulardı. Bu kitapta cevaplamaya çalıştım. Fakat işin ilginç tarafı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığımda göreve başlama, yani bu işin eğitimini almış olmama rağmen bu sorulara cevap veremeyecek halde olduğumu fark ettim. Çünkü belki çoğu zaman üzerine örttüğümüz sorulardı bunlar. Allah'ı neden göremiyorum? Allah'ı kim yarattı? Allah nerede? Kaderimi kendim çizebilir miyim gibi pek çok sorunun sistemli cevabının aslında kendi hazinemde var olduğunu fakat çok dağınık halde olduğunu fark ettim. Daha sonra bunlar üzerine tabii haliyle çocukların bu süper soruları üzerine bir sistematize geliştirmeye çalıştım kendimce. Akabinde tabii sınıf içinde bunları yavaş yavaş cevaplamaya çalıştım. Sınıf içinde cevaplarken bambaşka sorularla karşılaştım. O başka sorular yepyeni ufuklar açtı. Ve hep hayalini kurduğum bir işti. Doğruyu söylemek gerekirse de bunu kendimin yapabileceğine inanmamıştım. Çünkü bunun başkaları tarafından yapılması gerektiğini düşünüyordum nedense. Fakat televizyon programcılığı da yaptığım süre içerisinde aynı zamanda din eğitimi alanında yüksek lisansımı da tamamladım. Bu yüksek lisans çalışmasını da yine öğrencilerle hemhal olarak doğrudan onların fikirlerini, bu alandaki fikirlerini, düşüncelerini, eksik gördüğü kısımları notlar alarak onların fikirleri üzerinden gerçekleştirdim. Ve bu benim için çok besleyici bir kaynak oldu. Onlar en çok dini yaşayan ya da dindar olduğunu söyleyen insanların kişisel eksikliklerine işaret ediyorlardı. Çünkü evet, insanlar kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar. Evet, öğretmenlerimiz dini, ahlaki birikimleri bizlere öneriyorlar. Fakat kendi yaptıkları ve yaşadıkları sistemler bunlarla uyuşmuyor. Ve o kadar haklı tespitleri vardı ki çocukların ve gençlerin. Bunun üzerine dedim ki o halde oturmalı, kolları sıvamalıyız. Bu bir hayaldi ama nasıl gerçekleştireceğimi doğrusu bilmiyordum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Huriye Martı hocamız bir gün sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Dedi ki böyle bir çalışma var aklımda, sen ne dersin? Tam olarak benim hayalimdeki işi aslında söylediler bana. Bunu önce bir televizyon programı olarak tasarladık. Çocukların, gençlerin, hatta ebeveynlerin izleyebileceği kısalıkta ve renklilikte bir program olarak tasarladık. Ve akabinde aynı metinleri de yine video izlemeyi tercih etmeyen, okumakla beslenmeyi tercih eden gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz için renkli bir kitap haline getirdik. Böylece bir hafta önce Kafama Takıldı raflardaki yerini almış oldum.
Evet, kitabınız hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşsın inşallah. Ama bence çocuklardan ve gençlerden ziyade bu kitabı anne babalar okumalı diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar o kadar çok soru soruyorlar ki, hele ki şimdiki nesil o kadar çok şey merak ediyorlar ki, bir de çok zekiler. Anne bu nedir, şu nedir falan. Bazen anne babalar bu sorulara cevap vermekte güçlük çekiyorlar. Bu sorulara rahat cevap verebilmek için bu kitapları okumaları gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
Çok haklısınız. Esasında hedef kitle çocuklar ve gençler gibi görünmekle birlikte benim asıl hedef kitlem ebeveynler ve bu işte uğraşan eğitimcilerdi. Tabii ki arayışta olanlardan bahsediyorum. Benden çok daha birikimli, bu işi benden çok daha iyi yapan insanlar var. Ama hani Dediğim gibi ben de yolun başındayken acaba nereden başlamalıyım, buna nasıl yaklaşabilirim sorusunu sormuş biri olarak bu soruları cevaplamaya çalıştım. Neden öncelikle yetişkinlerin okuması gerekiyor? Aslında az önce bahsettiğim gibi yüksek lisans çalışmamı yaparken gençlerin gözümü açtığı noktada olduğu gibi öncelikle yetişkinlerin dini ve ahlaki birikimleri, kabul ettiğini söylediği şeyleri yaşanabilir hale getirmesi lazım. Yaşadıkları zaman, kendi hayatlarında uygulanabilir bir duruma taşıdıkları zaman çocuklar zaten ikna olacaklar. Su yolunu buluyor bir şekilde. Ancak yaşadıklarımızla inandıklarımız birbiriyle çeliştiği zaman işte o zaman çocuklar, gençler diyor ki eğer sizin anlattığınız din böyleyse ben bunu kabul etmiyorum. İşte burada bir müthiş bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu çatışmanın ortadan kalkabilmesinin temel yolu aslında yetişkinlerin öncelikle kendisini düzeltmeli. Mustafa Bey, ben bu hikayeleri yazarken bana ilham olan Hazreti İbrahim'in kıssası oldu Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına rağmen, tabii peygamber olacağını bilmezden evvel, babasına bir takım sorular soruyor. Neden putlara taptıklarını, elleriyle yaptıkları o putları neden Tanrı olarak gördüklerini. Böyle eleştirel sorular yönelterek babasını sıkıştırıyor ve babasının tepkisi onun imansızlıkla imansızlık tehlikesine düştüğüyle ilgiliydi. Aslında günümüze bakarsanız çocuklarımız, gençlerimiz bu soruyu sorarken niye bir şey yapmıyorlar? Aslına bakarsanız Hazreti Adem'den bugüne bütün insanlar bu soruları sordu. Peygamber dahi olsa çocukluğumuzda bu soruları soruyoruz fakat yeterli cevabı alamadığımızda ya da tatmin olmadığımız zaman bu soruları ya üstünü örterek unutuyoruz ya da cevabını alamadığımız için reddederek hayatımızdan bu tür olguları uzaklaştırıyoruz. İşte burada asıl referansımız yetişkinler olmalı. Hazreti evet. İbrahim bu soruyu sorduktan sonra peki ne yapıyor? Tabii orada peygamberliğe hazırlanan bir genç var, bir ergen var. Öncelikle bir arayışta doğa üzerinden Tanrı'nın varlığını anlamlandırmaya çalışıyor. Aya, güneşe ve yıldızlara bakarak onların Tanrı olup olmadığı sorusunu kendi içinde mantık çerçevesinde cevaplamaya çalışıyor. Ve sonra bir görünüp bir kaybolan, bir ışıldayıp bir sönen bir şeyin Tanrı olamayacağı kanaatine vararak Allah'ın aslında gözle görülemeyecek kadar yüce ve aşkın bir varlık olduğu sonucuna ulaşıyor. Ve bu bereketle Allah-u Teala ilerleyen zamanlarda ona peygamberlik müjdesi veriyor. Şimdi bizler panikliyoruz. Eyvah, çocukların bu soruları sordu. Şeytan mı musallat oldu, bir şeyler mi karıştı filan gibi bir panik havası. Hayır. Aslında sevinmemiz gereken şey şu. Yaşasın. Benim evladım taklidi bir iman değil, tahkiki bir iman tercih ediyor. Benim çocuğum arayış içinde, doğruyu aramak için yola düştü. O halde ben ne yapmalıyım diyerek aslında bizim kendimizi yetiştirmemiz, ona doğru yolu göstermemiz gerekiyor.
Şöyle Hanım, buyurun. Taklidi iman ve tahkiki iman dediniz ya, bunu biraz açabilir
evet.
miyiz?
Tabii. Yani şöyle düşünelim. Mesela bizim nesilimiz için, az önce siz de bahsettiniz ya, biz böyle değildik diye. İşte burada biz böyle değildik, bize ne verildiyse aldık dediğimiz zaman bu bir taklidi iman. Yani ben annemden babamdan böyle gördüm. Onlar böyle inandıkları için ben de böyle inanıyorum demek. Bir de tahkiki, yani hakikatli iman, hakikatten gelen, gerçekten kendi mücadelemle edindiğim, sorular sorarak, cevaplarını kendim bularak edindiğim, kalbimde biriktirdiğim iman biçimi. Dolayısıyla evet. Şimdi hangisi daha evla olur, Allah katında hangisi çok daha güzel olur? Ya da bizler anne baba olarak düşündüğümüzde, eğitimciler olarak düşündüğümüzde karşımızdaki çocuğun, yetişkinin, genç insanın hangisini tercih etmesini isteriz? Tabii ki hakikatli olan, yani tahkiki imanı tabii. tercih etmesini isteriz. Dolayısıyla soru sormak tehlikeli değildir aslında. Soru sormayan çocuk da bir sıkıntı vardır. Yani içinde bir şeyleri çözememiştir ve çözememiş olmaktan da ikna olup içine kapanmıştır. O halde soru soran çocuklar için paniklemek hiç gereksiz bir şey. Onun için bizler aslında paniklemeliyiz. Soru geldiğinde nasıl cevap vereceğim diye. Belki o yüzden kafama takıldı. Başlangıç için yetişkinlere de iyi bir adım olur diye düşünüyorum.
Evet. İnsan sorgulayarak gelişiyor, sormayı bıraktığı anda da gelişimi duruyor. Aslında her birimiz beşikten mezara kadar bu dünyada talebeyiz. Öğrenmeye ihtiyacımız var. Şimdi siz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenisiniz ama aynı zamanda bir annesiniz. Bu evet. kitabı bir öğretmen ve anne hassasiyetiyle yazdınız aslında.
Evet.
Evladınız da sizlere çeşitli sorular sormuştur muhakkak. Bugüne kadar size çok ilginç gelen sorusu var mıydı?
Tabii ki. Mesela ben Allah'a çok dua ettim. Yazılıdan 100 almak istedim ama ben 70 aldım. Neden Allah benim duamı kabul etmedi? Bu soruyu soruyorlar bazen çocuklar. Ya da geçenlerde oğlum bu örneği bir yerde daha vermiştim. Şöyle bir şey yaptı. Ben namaz kılarken önümden geçti, koşuştururken fark etmedi. Ve sonrasında babasına döndü. Eyvah baba, ben annemin önünden geçtim ama Allah çok affedicidir, çok merhametlidir. O yüzden ben hatayla yaptım ya, beni affeder değil mi diye sordu ve gülmekten neredeyse namaz bozacaktı.
Evet.
Şimdi burada aslında beni sevindiren şey şu. Elhamdülillah o şuuru verebilmişiz çocuklarımıza. Yani bizler korku temelli bir Allah bilinci değil, sevgi temelli bir ahlak bilinci vermeliyiz aslında. Ahlak ve Allah bilinci vermeliyiz çocuklarımıza. Burada neden bu hususun üzerinde duruyorum? Korkuttuğumuz zaman soğumak çok daha kolaydır. Oysa sevdirdiğimiz zaman bağlanmak kolaydır. Sevgiyle dini temeli birbirine çok net bir şekilde bağlamak lazım. Bir de Mustafa Bey, benim sıklıkla üzerinde durmaya çalıştığım bir husus da şu. Ve din eğitimcilerinin zaman zaman ya da ailelerin zaman zaman düştüğü hatalardan bir tanesi bu. Din Allah tarafından sorumluluk sahibi insanlara gönderilmiş bir olgudur. Çocuklara değil.
Evet.
Dolayısıyla çocuklara şu günah, şunu yaparsan Allah seni çarpar, seni Allah sevmez, eyvah bunu böyle yaparsan şöyle olur gibi korku temelli bir takım şeyleri verirsek, o zaman çocuğun Allah'la olan bağını çok küçük yaşta zaten sarsmış oluruz. Ama tam aksine bakalım, biliyor musun, Allah doğru söyleyen çocukları çok sever. O zaman ben hep doğru söylemeliyim bilinci oluşacak çocukta. Dolayısıyla bu soruları sormasa bile, bu soruları nasıl desem, aslında verilmesi gereken cevapları yaşantının içinde, adeta çocuklarımıza nasıl daha iyi beslensinler diye kemik suyuna çorba yaparız ama onlar kemik suyu içtiğini bilmezler. Hayatın içinde böyle kemik suyuna çorba yapar gibi küçük küçük detaylarla, onlara hissettirmeden, sevgiyle, onları besleyecek vitaminlerle verirsek, o zaman doğru bir din eğitimi başlamış olur. Onlar zaten sorumluluk çağı geldiğinde buna gönüllü olarak kendileri yatkınlık sağlayacaktır. Bir diğer hususa da çok özür dileyerek uzattım galiba ama.
Estağfurullah.
Dikkat çekmek istiyorum. Mesela benim kızım 9 yaşında, kafama takıldı programını yaptığımda ben tabii heyecanla en çok onun nasıl tepki vereceğini bekliyorum. Fakat ilgisini çekmediğini fark ettim. Doğruyu söylemek gerekirse de çok üzüldüm. Çünkü dedim ki eyvah, benim çocuğum izlemezse başkaları nasıl izleyecek acaba bu programı? Sonra birkaç hafta önce bana yine anne Allah'ı neden göremiyoruz? Anne işte hayatımızda başımıza gelen olayların hepsini Allah biliyordu da biz ona karşı hiç direnç gösteremez miyiz gibi. Buna benzer eğilimde sorular sormaya başladı. Ha dedim, demek ki hazır bulmuşluk çok önemli. O halde dedim, kızım ne dersin, gel birlikte işte kitaptan bu sayfaları okuyalım mı, ya da istersen internet aracılığıyla bu programı seyretmek ister misin? Bu sefer ikişer üçer izlemek istemeye başladı. Çünkü başlıklar ilgisini çekti ve artık bu soruların cevabını aramaya başladı.
Evet.
Yani şunu demek istiyorum, bazen çocuğunuz hiçbir arayışta da olmayabilir. Eyvah niye aramıyor kaygısına düşmemek lazım. Bazen hazır bulunuşluk, onun ihtiyacına yönelik, onun doğasına yönelik hareket etmek ve suyu akışında bırakmak çok önemli. Onun için yaratıcıya güvenmek, yaratıcıyla olan temasımızı sağlamlaştırmak ve akışta dengede kalmaya çalışmak, hem kendi dini birikimlerimiz açısından hem de çocuklarımızın dini yaşantısına hazırlık açısından çok önemli. Abartılmadan sevgiyle, muhabbetle çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. O kadar güzel anlattınız ki. Ben de şunu eklemek istiyorum. Aslında her anne baba olacak kişinin evlenmeden önce bu tür kitapları okuması gerekiyor. Öyle iyi bir hazırlık yapmalı ki anne baba olduktan sonra dünyaya getirdikleri o masum, o tertemiz, o güzel yavrucağa güzel bilgiler verebilmeliler. Onun sorduğu sorulara güzel yanıtlar, tatmin edici yanıtlar verebilmeliler diye düşünüyorum.
Çok haklısınız. Açıkçası sadece bu tür kitapları değil, çocuk sahibi olmazdan evvel mutlaka gelişim psikolojisini, anne baba rehberliğini, hatta ileri kişilik psikolojisini içerecek pek çok kitabı da okuyup öncelikle anne babanın, yetişkinlerin kendisini tanıması gerektiğini düşünüyorum. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamızın son zamanlarda yayınlanan, onun vefatından sonra yayınlanan bir videosu vardı. İnsan için en zor olan kendisiyle tanışmasıdır diyor,
evet,
özetle.
Evet.
O yüzden öncelikle kendimizi tanımamız lazım. Zaten kendini bilen Rabbini bilir diye bu yüzden söylüyoruz. Kendimizle tanıştığımızda Rabbimizle olan bağımız, onunla olan iletişimimiz de güçleniyor. Bunu anlatmak biliyorum çok kolay ama işe dökmek, bunu eyleme çevirebilmek elbette kolay değil. Fakat bu dünyadaysak ve bize bir misyon yüklenmişse ve hala çok şükür nefes alıyorsak bunun için mücadele etmekten kaçınmamak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde hayat çok daha zorlaşıyor. Yani bunu aramak zormuş gibi fakat bunu aramadığınız zaman hayatın çok daha zor olduğunu, bu yolculuğa çıkmadığınızda hayatın çok daha zorlaştığını eminim hepimiz tecrübe etmişizdir.
Evet. Doğan Cüceloğlu'yu analım. Bahsettiğiniz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet Amin. Olsun. Bu ülkenin o kadar kıymetli bir değeriydi ki son kitabı Var mısını okuyorum şu anda. O kadar güzel bilgiler var ki Deniz Bayramoğlu ile yaptığı röportaj. Çok güzel bilgiler sundu bize. Mekanı tekrar evet. cennet olsun.
Amin, amin. Sadaka-i Cariyesi olsun diliyorum. Onun bütün eserleri çok kıymetliydi. Birçok insanın kalbine, yüreğine, eline dokundu. İnşallah o gittikten sonra bile hayır hasenatı işlemeye devam edecek.
Evet. Son zamanlarda aklımızda, hafızalarımızda yer alan, hiç kaybolmayan bir görüntü var. Söylediğimde sevgili dinleyicilerimiz de siz de anımsayacaksınız. Suriyeli Aylan Bebeğin kıyıya vurmuş cesedi.
Evet.
Hepimizi derinden yaralamıştı değil mi?
Evet,
sosyal medyada şöyle gezinirken bazı yorumlara rastlıyorum. Bunlardan bazıları çocuklar, bazıları yetişkinler. Bazen videolara denk geliyorum. Orada soruyorlar. Aylan bebek orada bir bombardıman sırasında, işte diğer çocuklar da öyle. Mermilere isabet aldı. Ondan sonra denizde boğuldu ve hayatlarını kaybettiler. Bir tarafta bakıyorsunuz Avrupa'da, Batı'da refah içerisinde, huzur içerisinde yaşayan çocuklar. Bu Allah'ın adaletine sığıyor mu diye çocuklar, yetişkinler soruyorlar. Aslında cevaplanması zor sorulardan birisi.
Evet.
Bu konuda neler söylersiniz? Buna dair kitabınızda bir bilgi, cevap var mı?
Şimdi tabii böyle spesifik bir olay üzerinden anlatmadım. Bu tabii çok üzerinde belki uzun uzun konuşulması da gereken bir mevzu.
Evet.
Ama Allah dünyadaki acılara neden müdahale etmiyor diye bir başlıkta bunu anlatmaya çalışmıştım kitabın içerisinde dilim döndüğünce. Elbette bu hususa ilişkin çok önemli akademik çalışmaları olan hocalarımız var. Benim beslendiğim hocalarımdan bir tanesi de Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Onun öğrencisi olmanın avantajını da yaşadım sanıyorum bu tür meselelere bakarken. Bu konuyu konuşurken hocamızla onun ilk olarak üzerinde durduğu başlık şu oldu doğrusu. Eşitlik ve adalet kavramlarının iyi öğrenilmesi ve bu ikisi arasındaki farkın ayırt edilmesi. Şimdi malumunuz bizim sınıflarda çok kalabalık sayıda öğrencimiz oluyor. 30 tane öğrencinin 30'u birbirinden farklı. Ya da evlerimize dönelim. İki çocuğumuz varsa ikisi birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Hepsinin ihtiyaçları, algıları ve sevdiği şeyler çok farklı olabiliyor. Şimdi dünyanın iki boyutuna bakalım. Doğu ve Batı şeklinde bunu inceleyelim. Bununla ilgili bu arada Ali Ezzet Begoviç'i de rahmetle anmak isterim. Onun Doğu ve Batı arasında İslam isimli eserini de burada.
Rahmet olsun.
Belki amin. Belki okumak isteyenler olur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Allah-u Teala insanı bomboş bir mekanizmayla yaratmamıştır. Allah-u Teala insanı yaratırken kendisinde var olan bir özellik irade ile yaratmıştır. Aynı şekilde görme, duyma, bilme gibi özellikler de insanda vardır. Tabii bu Allah'ta külli durumdayken bizde cüz'i yani bir parça halindedir. Şimdi bu soruyu sorduğumuzda insanın iradesini yok saymış oluruz. Yani Allah bizi yarattı, bizi dünyaya attı, ya bize bunları çektiriyor. Peki Allah-u Teala bizi yaratıp bir takım sorumluluklar, beceriler, yetenekler vermedi mi? Elbette. Bir de şunu sormak gerekir sanırım Mustafa Bey. Yaşantımızda başımıza gelen güzel olaylar olduğunda Allah'ım ne kadar, evet şükrediyoruz pek çoğumuz belki ama şunu sormuyoruz. Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım sorusunu sormuyoruz çoğu zaman. Ama başımıza kötü bir şey geldiğinde ben bunu hak edecek ne yaptım da bu benim başıma geldi ya da insanlığın başına geldi sorusunu soruyoruz. Şimdi baktığımızda düşünmemiz gereken çok önemli bir husus var. Bizler bu dünyaya Allah'ın bizlere sunduğu bir iradeyle geldik ve hepimizin iradesi dünya üzerinde bambaşka bir iradeyi oluşturuyor. Yani bizim bu olan bitene sessiz kalmamız, birilerinin olan bitene sessiz kalması, kendi menfaati için kenara çekilmesidir aslında dünyada bütün bu kötü olayları meydana getiren. Ya da birilerinin ben daha iyi şartlarda yaşayayım da biri ne yaparsa yapsın diye düşünmesidir aslında bütün bu kötü olayları meydana getiren. Kötülüğü yaratan Allah değildir. Dünyada her şey zıttıyla vardır. İyilik de kötülük de, hastalık da sağlık da. Fakat burada insanın üzerine düşeni yapmamasıyla bir takım şeyler ortaya çıkar. İyilik de böyledir, kötülük de böyledir. Dolayısıyla bu soruyu sorarken insan olarak, bireysel olarak ben bu durumu iyileştirmek için ne yaptım? İnsanlık olarak biz bu durumu iyileştirmek için ne yapıyoruz sorusunu önce sormamız gerekir.
Evet.
Sanıyorum verebileceğim, benim gücümün yeteceği en net cevap bu. Çünkü bu hakikaten cevaplanması belki günlerce sürebilecek bir soru. Ya da tatmin olunur mu onu da bilemiyorum ama benim penceremden, benim Allah ve dünya alemine bakışımdan cevabım bu şekilde olacaktır.
Çok teşekkür ederim. O kadar güzel anlattınız ki.
Estağfurullah.
Aslında büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, onun da vefatının yıl dönümü, ona da rahmet diliyoruz. Diyor ki kadere iman eden kederden emin olur. Bir başka yerde her şey kaderle tayin edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Aslında evet. Bu meselenin bir kader boyutu var. Bu kaderi tabii ki anlatmak kolay değil. Bunun için büyük, geniş çaplı kitaplar yazılmış. Bunları, kader boyutunu çocuklara iyi bir şekilde anlatabilmek için geniş bir bilgi yelpazesine, güzel kitaplara ihtiyacımız var. Kolay değil, zor elbette ama inşallah bu konuda da güzel eserler ortaya çıkar ve bunu da siz ortaya çıkartırsınız
i̇nşallah,
diye diliyoruz.
İnşallah. Kafama takıldığının bir bölümünde de ben aslında şöyle, en zor sorular Allah-u Teala ve kaderle ilgili sorulardı. O yüzden ilk 30 olarak planladık bunu. Devamı gelirse inşallah diğer iman esaslarını da detaylı şekilde işlemeye çalışacağım ama kaderle ilgili de kader ve evrendeki yasalar, kaderi alın yazısı mıdır, kaderim beni esir mi ediyor, kaderimi kendim mi çizerim, var olmayı ben seçmedim, Allah beni neden yarattı, tevekkül nedir gibi kaderle ilgili soruları cevaplamaya çalıştım.
Evet, evet, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum teveccühünüz ve sabırla dinlediğiniz için.
Estağfurullah.
Başarılar diliyorum, iyi yayınlar olsun.
Sağolunuz, iyi günler, hoşçakalın.
Sağolun, hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, din kültürü öğretmeni, iletişimci ve yazar Şule Kala bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Kafama Takıldı kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Başkent olsam neye yarar? Başkent olsam neye yarar? Ben kendimi sevmedim. Ben kendimi sevmedim. Seni sevdiğim kadar. Seni sevdiğim kadar.
Ankara'ya yağmur. Ankara'ya yağmur yağacak, yağacak yollar ıslanacak, yağacak yollar ıslanacak. Kızılay'ın kaldırımları, Kızılay'ın kaldırımları, bakıp da halime ağlayacak, bakıp da halime ağlayacak. Ankara'ya yağmur yağacak, Ankara'ya yağmur yağacak, yağacak yollar ıslanacak, yağacak yollar ıslanacak. Kızılay'ın kaldırımları, Kızılay'ın kaldırımları, bakıp da haline ağlayacak, da haline ağlayacak.
Yar etme
Ankara'ya yağmur yağacak. Ankara'ya yağmur yağacak. Yağacak yollar ıslanacak. Yağacak yollar ıslanacak. Kızılay'ın kaldırımları. Kızılay'ın kaldırımları. Bakıp da halin ağlayacak. Halin ağlayacak. Ankara'ya yağmur yağacak. Ankara'ya yağmur yağacak. Yağacak yollar ıslanacak. Yağacak yollar ıslanacak. Kızılay'ın kaldırımları. Kızılay'ın kaldırımları. Bakıp da halin ağlayacak. Bakıp da halin ağlayacak.
Dar geliyorsun artık dar. Başkent olsa neye yarar? Ben kendimi sevmedim seni sevdiğim kadar. Ankara'ya yağmur yağacak.
Haklarımız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Efendim, her hafta olduğu gibi Haklarımız köşemizde hukuki bir meseleyi konuşuyoruz. Bu hafta da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin'le sağlık hakkını konuşacağız. Covid-19 salgınında sağlığa erişim hakkı ve aşılama sürecine değineceğiz. Evet, şu anda Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa kardeşim. Herkes, bizi dinleyenler inşallah herkes etkinlik içinde olur. Sağlık içinde olur. Başta şahsınız olmak üzere bize teknik masada yardımcı olan tüm arkadaşlarımız, prodüktörlerimiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da sağlıkla sizlerle buluştuk. Sesinizi duydum. Gayet iyi oldum. Hakikaten insan sevdiklerinden uzakta kalınca dertleşecek birisini arıyor. Sesini duyuracak birisini arıyor. Biz de sesinizi duyuyoruz, iyi oluyoruz.
Çok şükür ki bu işte biliyorsunuz Covid süreci çerçevesinde insanlar birbirleriyle gönül bağı dediğimiz şeyin, dostluğun, arkadaşlığın, kadir bilirliğin, vefanın kıymetini daha iyi anladığını umuyorum.
Evet, evet.
Birbiriyle iki kelam etmenin güzelliğini, rahatlığını, dostların birbirinin hani insan insanın acısını alır diye çok güzel bir söz vardır. İnsanlar birbirleriyle yüz yüze olarak işte görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu aslında bu Covid sürecinde anlamış olduk.
Evet, şimdi farkına varabilirsek sağlık büyük bir nimet. Ama farkına varmak gerekiyor bu nimetin. Her şey dünyada zıttıyla biliniyor. İnsan hastalandığı zaman sağlığın kıymetini biliyor. Yaşlandığı zaman gençliğin kıymetini biliyor. Her şey zıttıyla böyle. Çok şükür sağlığımız yerinde. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sizinle bugün sağlık hakkını konuşacağız. Bu sağlık hakkı ne demek? Bize anlatır mısınız?
Evet, aslında hepimizin bildiği, günlük yaşamımızda kullandığımız ama hani açıklamaya, tanımlamaya çalıştığımız zaman bazı kavramlar vardır, zorlandığımız. Sağlık hakkı onlardan biridir. Aslında sağlık hakkı insanların en temel yaşam hakkından biri olup kişinin sağlıklı yaşanmasını, sağlıklı bir çevre içerisinde yaşamasını, devletin yükümlülükleriyle, pozitif yükümlülükleriyle kendisine ait olan vatandaşlarının, bireylerin, her bir bireyin sağlıklı bir çevrede hem bedensel ve hem ruhsal anlamdaki fiziksel bütünlüğünün korunmasına katkı sağlanması ve kişinin de bu temel haklar üzerinde yararlandığı en değerli, en güzel haklardan biridir. Biz buna temel insan haklarından birisi olarak bakıyoruz. Çünkü yaşam hakkı en temel insan haklarından birisidir. Yaşamak için de sağlıklı yaşamak önemlidir. Bu nedenle biz bunu insan hakları açısından da anayasal açıdan da bir temel insan hakkı olarak görüyoruz. Bir de sağlığa erişim hakkı vardır. Yani sağlık hakkı farklı, sağlığa erişim hakkı farklı. Dediğimiz gibi kişilerin sağlıklı bir çevre içerisinde yaşanması ve yaşatılması için alınması gereken önlemler sağlık hakkına giriyor. Ama bu tüm vatandaşların herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan sağlık hizmetlerinden eşit ve aynı şekilde yararlanabilmesi, sağlık hizmetlerine hem ekonomik hem de coğrafik açıdan ulaşılabilir olmasına da biz sağlıkta erişim hakkı diyoruz. Yani bir tanesi sağlık hizmetlerine ekonomik, sosyal ve coğrafik anlamda yararlanma hakkı. Biz buna sağlıkta erişim hakkı diyoruz. Diğeri ise kişinin vücut bütünlüğünün, ruh bütünlüğünün korunmasını isteme ve devlete de vatandaşının vücut ve ruh bütünlüğünün korunması konusunda pozitif ödevler yükleyen hak, bu da sağlık hakkı diyoruz. Şimdi bu aslında sağlık hakkı geçmişte 1948 yılında kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesinde öyle güzel tanımlanmış ki diyor ki orada herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Yani burada tıbbi bakımdan, sağlık ve refah için beslenmeden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesi buna açık şekilde düzenleme getirmiş. Yine herkes hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık gibi kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı nedeniyle güvenlik hakkına sahiptir. Yani sağlığının güvenlik içinde yerine getirilmesini sağlama hakkına sahiptir. Biz buna özellikle yaşam hakkı çerçevesinde sağlık hakkı diyoruz. Tabii bu sadece İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde değil. Bunun yanı sıra sağlık hakkından yararlanabilmek için ne gerekiyor? Bir de sosyal güvenlik hakkı. Yani bir kimse sağlıklı yaşayabilmek için sosyal güvenlik koruması çerçevesinde olmak zorunda. Biz buna da sosyal güvenlik hakkı diyoruz. Yani sağlık hakkı ile sosyal güvenlik hakkını birbirinden ayırmamız mümkün değil. Yine baktığımızda ekonomik ve sosyal kültürel haklar sözleşmesinde bir 12. madde var. Burada da diyor ki taraf devletler herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal standartlarına sahip olma hakkı tanır. Çok açık. Diyor ki 12. maddede herkes mümkün olan en üst seviyede sağlık, fiziksel ve ruhsal açıdan korunma hakkına sahiptir. Özellikle COVID sürecinde bu salgın hastalık niteliğinde olduğu için, yani sadece ülkemizde değil, tüm dünyada COVID'in bir salgın hastalık olması nedeniyle bundan dolayı da vatandaşların hakları vardır. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların değil, aslında bu sözleşmelere göre tüm dünya insanlarının, bu sözleşmeye taraf olan tüm dünya insanların bundan yararlanma hakkı var. Bu konuda örneğin sözleşmenin bir maddesinde diyor ki salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesi ve kontrolü aynı zamanda devletlere bir yükümlülük olarak getirilmiştir. Bu kapsamda bizim biraz sonra değineceğimiz aşı olma hakkı da doğrudan doğruya sağlık hakkının bir parçası. Biz de anayasalarımıza baktığımızda aslında 1961 anayasasına kadar sağlık hakkıyla ilgili bir düzenleme yoktu. İlk defa 1961 anayasasında devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini sağlamakla yükümlüdür diye bir madde konuldu. 1961 Anayasası'nın 49. maddesiyle devlete kişilerinin, yani vatandaşlarının sağlıklı şekilde hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlıklı şekilde yaşaması için yükümlülük getiriyor. Bugün günümüze geldiğimizde ise özellikle 1982 Anayasamızda daha geniş haklar sağlandı bu konuda. Hem 17. maddesinde yaşam hakkı çatısı altında, hem de aynı anayasamızın 56. maddesinde sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlığı altında temel iki hak. Diyor ki anayasamız herkes, Ama herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yani kişinin vücut bütünlüğüne tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında dokunulamaz diyor. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Şimdi aşıların ülkemize kontrollü şekilde getirilmesinin sebebini anlayabildik mi? Hani bazen vatandaşlarımız diyor ya, aşı kalmadı, aşı nerede, aşı niye hemen vurulmuyor, işte dünya aşıyı buldu, biz niye aşı olmuyoruz? Hayır. Anayasa devlete bir yükümlülük yüklemiş. Ne diyor? Sen diyor vatandaşını diyor bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutamazsın. Yani kendi iç ülkemizde, iç bünyemizde sağlık kuruluşlarımızın, sağlık denetleme ve ilaç teknik kuruluşlarımızın bu aşılarla ilgili gerekli inceleme ve tetkikleri yapmadan doğrudan alındığı gibi vatandaşa aşılamak söz konusu olamaz. Bu yüzden de aşılama hakkı doğrudur. Vatandaşımızın, milletimizin anayasal hakkıdır 17. maddeden kaynaklı, artı anayasamızın 56. maddesinden kaynaklı aşılanma hakkı sağlık hakkının bir şeyidir, ön göstergesidir. Ama ve lakin bu aşılarında ne diyor anayasa? Bir kimse rızası alınmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye bu konuda eziyet yapılamaz. Bu nedenle de tıbbi zorunluluklara, kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Bu çerçevede biz aşılama hakkını biliyorsunuz öncelikle riskli meslek grupları, sonra özellikle yaşla ilgili sınırlamalar 65 yaş üstü, 75 yaş üstü önce başlandı, 65 yaş üstü başlandı. Çok şükür onların aşılamaların büyük bir kısmı bitirildi. Nasipse inşallah Sağlık Bakanlığımızın da şeyiyle, destekleriyle bu kısa zamanda çözümlemeye kavuşturulacağını düşünüyoruz. Çünkü aşıların güvenli bir şekilde vatandaşın üzerinde uygulanması için de hassasiyetle durulması gerekiyor. Biliyorsunuz bazı aşıların yan etkileri veya tesirleri sebebiyle bazı ülkelerde o aşıların yapılması durduruldu, sonra tekrar incelendi, tekrar serbest bırakıldı. Yani her ülke kendi iç tedbirlerini almak zorunda vatandaşlarının güvenliği için. Aynı şekilde de ülkemizde de devletimiz anayasada kendisine yükümlülük olarak getirilen sağlık hakkı ve yaşam hakkı çerçevesinde vatandaşları en iyi şekilde bu COVID salgını sürecinde aşılamaya tabi tutmaya çalışmaktadır.
Evet. Vatandaşların sağlık hakkı uluslararası ve iç hukukta yapılan düzenlemelerle güvence altına alınmış.
Kesinlikle. Şimdi mesela çok özel durumlarda eğer vaktimiz varsa hani onu da anlatayım.
Tabii, buyurun.
Bu tip ulusal veya uluslararası salgın niteliğindeki durumlarda sağlık hakkı veya sağlığa erişim hakkı dediğimiz, biraz önce o bahsettiğimiz anayasal haklar sınırlandırılabiliyor. Nedir örneğin? Şimdi mesela acil servislere hafif rahatsızlıklar nedeniyle başvuranlar, bunlar kabul edilmeyebiliyor. Yani geri çevrilebiliyor. Biz buna yeşil alan hastası deniyor tıpta. Yani yeşil alan hastası. Acil olmadığı halde acile başvuranlar. Çünkü COVID sürecinde biliyorsunuz hem acillerin hem yoğun bakımların biraz daha rahat tutulması gerekiyor. Mesela bazı ameliyatlar, çok acil olmayan ameliyatlar ertelenebilir. Mesela bazı organ nakli vakaları ertelenebilir. Çünkü bu virüsten kaynaklı bir hastanın virüs kapma riski vardır. Bunun dışında acil servisler ve özellikle de diş hekimliği hizmetleri sadece acil olan durumlarda verilebilir. Ne bileyim, kronik hastalıkların rutin muayene takipleri doktorların önerileriyle daha geniş aralıklarla yapılabilir. Çok sık hastaneye gelerek vatandaşın sağlığı riske edilmektense o rutin kontrollerin arası, zaman aralığı uzatılabilir. Yani bu nedenlerle sağlıkta da kısıtlamaya gidilebilir. Çünkü bunlar zorunlu hallerdir. Bu durumlardaki yapılan kısıtlama vatandaşın sağlığa erişim hakkına ya da anayasadaki yaşam hakkının ihlali, sağlık hakkının ihlali olarak sayılmaz. Özellikle son olarak belki şunları da belirtmek lazım. Diyor ki Avrupa Sosyal Şartı 11. maddesinde, bu 1965'te yürürlüğe girmiş, sözleşmenin taraf olan devletler diyor sağlığın korunma hakkının en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere doğrudan veya kamusal, özel veya kendisi işbirliği yaparak bu önlemleri alır diyor. Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırır diyor. İşte bu Avrupa Sosyal Şartı'nın 11. maddesinde belirtildiği üzere sağlığın bozulmasına yol açacak nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak amacıyla ülkemizde de işte bu sokağa çıkma yasakları, akşam çıkma yasakları, hafta sonu çıkma yasakları, maskesiz girilmemesine ilişkin yasaklar gibi tedbirlerin alınması kadar doğal bir şey yok. El birliğiyle hepimizin özellikle yeniden vakaların artmaya başladığını da göz önüne alarak çünkü 6.000'lere kadar düşürmüştük. Evet. Ne yazık ki şu anda 26.000'lere dünkü rakamlar itibariyle 26.000'lere çıktık. Bunu önlemek için tüm dinleyicilerimizden hasreten farkındaysanız Mustafa kardeşim her program yaptığımızda programımız bir hukuk köşesi olmasına rağmen dinleyicilerimizden hasreten rica ediyoruz. Ne olur ne olur maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Maskelerimizi özenle düzenli şekilde kullanalım. Mesafelerimize dikkat edelim. Ne olur çünkü biliyoruz ki artık bu hastalıktan kurtulmanın yollarından en büyük çarelerden birisi de bu söylediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak.
Evet.
O nedenle evet anayasal korunan haklarımız var, sağlık hakkımız var, yaşam hakkımız var. Mesela hasta hakları yönetmeliğimiz var bizim Türkiye'nin. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan hasta hakları yönetmeliğimizin 6. maddesinde der ki hasta adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. İşte biraz önce hani bahsettim ya bazı kısıtlamalar...
Süremizin sonuna geldik. Birkaç cümle evet, alalım lütfen.
Evet, bu nedenle ne olur sağlıklı şekilde yaşayabilmek için bu söylemiş olduğumuz sağlık hakkı ve yaşam hakkının uzun süreli devletimiz tarafından da sürekliliğinin sağlanabilmesi için vatandaş olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Efendim böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.